Allah Azze ve Celle insana medeniyeti öğretiyor. Sen seni ilgilendirmeyen şeylerle ilgilenmeyeceksin. Sana gerekli olduğu kadar ilim verilmiştir. Göklerde dengeyi sağlamış olan Allah, göndermiş olduğu kitabıyla da dengeli bir insan tipi meydana getiriyor. Sizin ruhunuza göre bir nizam lazım. Sizin ruhunuza göre bir nizamı Allah gönderiyor zaten. O ruhu yaratan Allah size gönderiyor. Sizin aklınızın o ruhu çözmesi mümkün değil. Biz bunları çok gördük, havalar var ya hani. O bir müddet okumuş, sonra okumayı terk etmiş olanlarda görülür. Ama daima okuyanlara gelince onlar her gün cehaletlerinin farkına varırlar. Ben bir hiçim derler. Hiçbir şey bilmiyormuşum derler. Engizisyon mahkemelerinde tabii ki binlerce bilim adamını idam edecek olursanız tabii ki insanlarınızı dinsiz yapacaksınız. Ve işte o zaman bilim denilen silah insanlığın başına bela olur. Atom bombası olur.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين.
Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle her insanın kendi şekilesine göre, kendi fıtratına, tabiatına göre amel edeceğini ifade etmişti bize. Herkes kendinin fıtratını ise, hangi fıtrat üzere yaratıldıysa ona göre amel edecektir buyuruyor. Dolayısıyla insanların fıtratlarını çözmeye çalışmak, özellikle uzun süre beraber olacağınız insanların fıtratını çözmek, ileride onlardan bir hıyanet görmemek için ya da ona benzer bir musibetle karşılaşmamak için icap etmektedir. Kur'an buna da işaret etmiş olmaktadır. Madem ki herkes kendi yaratıldığı fıtrata göre davranıyor, ona göre amel ediyorsa, karakterinde ne varsa bir gün gelecek ona uygun davranacaksa, o halde onun farkında olmak, ona göre davranmak, karakteri çözmek icap etmektedir. Bu ayeti daha evvel de izah ederken dediğim gibi ahlak ile karakter arasında hem bir alaka hem de bir fark var. Her ne kadar ahlakla karakter aynı gibi görünüyorsa da karakter onun çok daha derinlerde olanı, ahlaktan daha gizli olanıdır. Ahlak biraz daha meydanda, biraz daha görünen kısmı. Onun gizli olanına ise karakter diyebiliriz. Karakter olay olmadan ortaya çıkmıyor. Bir olay olacak ki insanın karakteri ortaya çıkacak. Ama ahlaka gelince bir olay olmasa da, ciddi bir olay olmasa da bir takım alametleri görülecektir. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle insanın kendi şekilesine göre, tabiatına, fıtratına, karakterine, ahlakının derinliklerinde, fıtratın derinliklerinde gizlediği o şeylere göre davranacağını haber veriyor bize. Ve Rabbiniz sizlerin nefislerinde olanı sizden daha iyi bilir buyuruyor. Siz kendinizi Rabbiniz kadar tanıyamazsınız. İnsan kendinde olan fıtratı Rabbi kadar tanıyamaz çünkü Rabbi onu yaratandır. Bu durumda bazı insanlar Allah'ı suçlayabilirler. Ya Rabbi, madem ki insan kendi şekilesine göre davranıyor, fıtratına göre davranıyorsa o halde sen beni kötü bir fıtratta yaratmışsın ki ben bu kötülükleri yaptım diyebilirler. Bunlar yalnızca günahkar değil, aynı zamanda şeytan ahlakına sahip olan kimselerdir. Çünkü şeytan da Rabbini bu şekilde suçlamıştı. Allah Azze ve Celle bütün melekeye de, iblise de, cin taifesine de, Adem'e secde etmelerini emrettiğinde hepsi etmişlerdi, iblis hariç. Ve sonra da Allah'ı suçlamaya kalkışmıştı. Ya Rabbi, sen beni azdırdın, sen beni günaha soktun. Eğer sen bana Adem'e secde et demeseydin, ben de böyle bir günah işlemeyecektim, sana asi olmayacaktım. Bu şekilde kendi kaderindeki o günahın Allah'a ait olduğunu söylemeye çalışıyordu. Allah'ı suçluyordu yani. İnsanoğlu da şeytan ahlakıyla ahlaklanmış olanları da aynı şekilde Allah'a suçlarlar. Şu günahı işlediğime göre demek ki kaderimde var ki işledim derler. Demek ki Allah beni böyle yaratmış ki ben böyle yaptım derler. Beni de bir peygamber gibi yaratmış olsaydı ben öyle yapmazdım derler. Daha çok şeyler söylerler. Bütün bunlar şeytan ahlakıdır. Allah Azze ve Celle elbette ki olayları takdir edendir. Yaratandır. Hayrı da yaratan odur, şerri de yaratan Allah'tır. Ancak Allah'ın şerri yaratması şerri istediğinden değildir. Hayrı yaratması ise hayrı istediğindendir. Kul Rabbinden hayrı istediği zaman Allah hemen yaratır. Ama şer istediğinde Allah yaratmak istemez. Bekletir. Kulunun aklının başına gelmesini ister. Bekletir. Engeller çıkartır. Onun kalbine ilham eder. Bazen bir insanla onu ikaz eder. Bazen bir sadıka rüyayla onu ikaz eder. Bazen kitap ile ikaz eder. Bir ayetle, bir hadisle ikaz eder. Ama kul ısrar eder ise Allah Azze ve Celle bazen takdir eder. Madem istiyorsun o halde al istediğini der. Ve onun istediği şeyi yapmasına müsaade eder. Çünkü dünya imtihan dünyasıdır. Kul İstediği için ve çok ısrar ettiği için Allah Azze ve Celle takdir etmiş, o hadiseyi yaratmıştır. Durum bu olduğu halde insan Rabbini suçlamaya kalkışır, aynı şeytan gibi. Halbuki kalbin derinliklerinde o zaten vardı. Allah Azze ve Celle sadece onu ortaya çıkardı. Zaten o kalpte vardı. Şeytanın da aslında kalbinde vardı o kibir. Allah Adem'e secde et demeseydi bile şeytan gene şeytandı. Hakikatte öyleydi. Ama meleklerle birlikte Allah'a secde ediyordu. O zaman melekler onu kendileri gibi zannettiler. Halbuki Allah biliyordu şeytanın kalbinin derinliklerinde olanı. Bir camide herkes hep beraber Allah'a secde eder. Hep beraber rükû ederler. Ama onların içerisinden kimi velayet makamındadır, kimi de şeytaniyetten bir takım ahlaklara sahip, belki şeytandan da aşağıdadır. Namaza gelmiştir ama namazdan fersah fersah uzak, Allah'a secde etmektedir ama Allah'tan fersah fersah uzak olan nice insanlar var ki gelirler secdeye dururlar. Allah onların kalplerindekini bilir. Bir gün gelir onu ortaya çıkartmak ister. O güne kadar Allah ona mühlet vermiştir. O mühleti de değerlendirmemiş ve her gün daha kötüye doğru gitmiştir. Ve Allah Azze ve Celle bunun üzerine artık vaktinin saatinin geldiğini gördüğünde daha çok mühlet vermez ona ve o ayıbını ortaya çıkartır. Mühlet vermişti halbuki o kendindekini hissediyordu, artık anlamaya başlıyordu halbuki. Kendindeki o zayıf noktayı, o karaktersizliğin farkındaydı halbuki. Hıyanet karakterinde vardı mesela. Adam satma karakterinde vardı mesela. Ödleklik karakterinde vardı mesela. Yalancılık karakterinde vardı mesela. Sıkıştığı yerde hemen yalan söylüyordu. Bunu kendisi çok iyi biliyordu. Menfaatlerin gereği olarak her türlü yalanı söylüyordu. Şahsiyetli davranmıyordu. Prensiplerine sadık değildi, bağlı kalmıyordu. Allah bunu biliyordu, kendisine de ufak ufak gösteriyordu. Ama o ısrar etti, ısrar etti ve sonra Allah Azze ve Celle her şeyi ortaya çıkardı. Sonra da Rabbini suçlar. Allah şerri yaratmasaydı ben nasıl yapabilirdim ki der. Evet, şerri yaratan Allah'tır ama sen istediğin için yarattı. Çünkü sende yaratma kudreti yok. Allah'ta o kudret var. O kudreti kimseye vermemiş. Onun için kendisi yaratması icap ediyor. Ama kul istediği için Allah yaratıyor. Rabbul Alemin olan Allah'a yakışır mı ki kulunu kötü istikamete sevk etsin? Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. İslam'a yatkın olarak doğar. Farzları yapmaya yatkın olarak, haramlardan kaçınmaya yatkın olarak doğar. Her doğan esasında farzların doğruluğunu anlayacak şekilde yaratılır. Her doğan haramların çirkinliğini anlayacak şekilde yaratılır. Ama yine de insanların büyük bir çoğunluğu daha sonra kendisini bozar. Ya anası babası bozar onu, Yahudi veya Mecusi yapar, Hristiyan yapar, teslise inandırır. Yahut da kendisi kendisini bozar, ateistleşiverir mesela. Öyle istediği için, özgür olmak istediği için kendi kendini bozar. Hakikatte Allah onu İslam fıtratı üzere yaratmıştır. Ondan dolayıdır ki fezekkir innema ente muzekkir leste aleyhim bi musaytir buyurulmuş. Ey Resulüm, sana düşen öğüt vermek, sen öğüt ver. Sen ancak bir müzekkirsin, hatırlatıcısın, öğüt verensin. Sen onların başında bir zorba değilsin, zorlamana da gerek yok zaten. Zaten biz onları İslam fıtratı üzere yaratmışız. Sana düşen şey sadece düğmeye basmak. Program yüklenilmiş zaten. Herkesin, her doğan çocuğun hard diskinde zaten o program yüklenmiş. Zaten İslam programı yüklenmiş. Sana düşen şey sadece tuşa basmaktır. Eğer kendisi isterse o program çalışacak. O tuşa basmana müsaade etmiyorsa kendi bilir. Ama sen tuşa basmaya çalış ey Resulüm. Programı harekete geçirmeye çalış. O, onun fıtratı ona bir gün gerçeği söyleyecektir. O yüzden dinde zorlama yok işte. Gerek yok ki zorlamaya. O zaman kafir münafık olmuş olur. Zorlayacak olursanız kafiri münafık yapmış olursunuz. Halbuki münafık kafirden daha kötüdür. Madem ki zorlamaya hacet yok, o halde zorlamak neden? Allah Resulü hiçbir zaman hiçbir insanı zorlamadı. Göndermiş olduğu komutanlarına da böyle bir şey emretmedi. Onları dedi İslam'a davet edin. Kabul ederlerse ne âlâ, etmezlerse cizye vermeye davet edin. Dine girmeye zorlamayın, onları münafık yapmayın. Madem ki herkes İslam fıtratı üzere yaratılıyor, o halde sonradan kendini bozanlar kendini suçlamalıdırlar. Günaha meyil duyanlar, sapanlar kendisini suçlamalıdırlar. Aksi halde şeytan ahlakıyla ahlaklanmış olacaklardır. Ey Resulüm, herkes kendi şekillesine göre davranıyor. O halde insanların ne olduğunu iyi tanımalısın. Bir gün gelecek, sıkıştığı yerde mutlaka kendi fıtratına göre davranacak. Mutlaka onu bir gün ortaya koyuverecek. O yüzden etrafındakiler sağlam adamlar olmalı. Sağlam olmayanları Allah ortaya çıkaracaktır. Hiç kimse peygamber değil. Peygamber hadi Allah'ın kendisine göstermesiyle tanır. Peygamberimiz münafıkları tanıyordu. Huzeyfe'ye de söylüyordu. Ebu Bekir'e bile, Ömer'e bile söylenmeyen Resulullah, sır katibi olan Huzeyfe'ye söylüyordu. Filan filan filan münafıktır diyordu. Rabb'i kendisine bildiriyordu. O da ümmetinden birisine haber veriyordu ki kendinden sonra hayatta kalacak olan Huzeyfe bilsin ve kendinden sonra o münafıkların yaptıklarına karşı dikkatli olsun. Halifeleri de uyarsın. Halifeler eğer bir münafığa önemli bir görev verecek olurlarsa gitsin ve desin ki Resulullah onun hakkında bana böyle bilgi vermişti. Ona böyle bir görev verme. Çünkü o bir gün gelecek, kendi şekilesine göre davranacak, kendi fıtratına göre, kendi tabiatına göre, seziyesine göre, karakterine göre davranacaktır. Bir gün mutlaka satacaktır. Ona görev verme desin diyen. Ümmet-i Muhammed'i o münafıkların şerrinden korumak için. O Allah'ın Resulü'ydü, Rabbi kendisine bildiriyordu. Ondan sonrakiler ise peygamber olmadıklarından ancak hadiseleri dikkatle takip ettikleri zaman insanların karakterlerini çözebilirler. Bir taraftan şüpheci olmamak, herkesten şüphe etmemek, herkesi karaktersiz gibi görmemek, bir taraftan da dikkatli olmak, aynı delikten iki defa ısırılmamak, Müslümanın ahlakıdır ve Müslümanın ferasetli olması icap etmektedir. Çünkü bugün o kadar çok karakter bozulmuştur ki Batı bizi gavur edemedi de bir şey etti ama Yahudi Hristiyan edemedi, ateist edemediler ama bir şey ettiler, karakterimizi bozdular, karaktersiz hale getirdiler birçoğumuzu. Dürüst insanlar artık alay edilir hale geldiler. Adam satmayanlar, arkadaşına hıyanet etmeyenler, karısına hıyanet etmeyenler, ailesine hıyanet etmeyenler, davasına hıyanet etmeyenler, Rabbine hıyanet etmeyenler, gerekirse ölümü göze alanlar, onlar birçok insan tarafından aptal gibi görünmeye başlandı. Milletine hıyanet etmeyenler, görevine hıyanet etmeyenler, rüşvet yemeyenler, onlar aptal gibi görünmeye başlanıldı. Karakter o kadar bozdular ki karakterliler aptal gibi görünmeye başlandı. Aptallar tarafından. Allah Azze ve Celle o yüzden Müslümanları bu hususta ikaz ediyor. Dikkat edin, insanları tanıyın. Dostlarınızı tanıyın. Bir gün gelecek ne ise onu ortaya koyacaktır. Dikkat edin. Herkes kendine göre bir yol bulacak. Ama Rabbin kim daha doğru yoldadır onu bilendir buyuruyor. Kim daha doğru yolda, kim daha hidayete sahiptir, Rabbin onu bilendir. Yani sen kendini hidayet yolunda gidiyor görebilirsin. Sen kendi mezhebini, mezhep derken Hanefi, Şafii kastetmiyorum. Gittiğin yol yani, tuttuğun yolu, sen kendi yolunu doğru görebilirsin. Ama Allah katında acaba hanginizin yolu doğrudur, Rabbin bunu daha iyi bilendir. Herkes kendince kendi gittiği yolu çok doğru bir yol gibi görüyor. Bir komünist de kendi yolunu doğru görür. Güya aklınca fakir fukarayı savunmaktadır. Fakir fukarayı savunmak güzel bir şey olsa bile diğer taraftan ya ateistlik ne oluyor? Ya kainatın sahibinin haklarını savunmamak ne oluyor? Fakirin hakkını savunuyorsun. Kürtlerin hakkını savunuyorsun. Türk Türklerin hakkını, Kürt Kürtlerin hakkını, Arap Arapların hakkını savunuyor. Kendi yolunu çok doğru bir yol zannediyor. Herkes kendi ırkıyla övünüyor. Yolunu çok doğru bir yol zannediyor. Ama Rabbinin haklarını hiç de savunmuyorsun. Kendi ırkının haklarını savunuyorsun da Rabbinin hakları çiğnenmiş memleketinde. Neden onları hiç savunmuyorsun?
Rabbini göklere hapsetmek isteyenler var. Göklerde Rabbinin dediği olsun, Allah'ın dediği olsun da yerde bizim dediğimiz olsun diyenler var. Neden onlara karşı Rabbinin haklarını savunmuyorsun? Irkının haklarını savunuyorsun da, fakir fukaranın haklarını savunuyorsun da, kendi yolunu doğru yol zannediyorsun, öyle değil mi? Şeytan sana yolunu doğru gösteriyor. Elbette ki bütün yanlış yolların bir takım doğruları vardır. Elbette ki komünizmin de bir takım doğruları vardır. Elbette ki bütün izimlerin ve bütün dinlerin bir takım doğruları vardır. İnsan fıtratı mutlaka bir takım doğruları her şeyin içerisine yerleştirmektedir. Ama bu onun doğru olduğunu göstermez. Senin Rabbin en iyi bilendir. Kim daha doğru yolda gidiyor ey Resulüm? Öyle söyle onlara. Rabbim daha iyi bilir de sizi bir takım doğrularınız aldatıyor. Ama bir takım doğrularınızın olması yolunuzun doğru olduğunu göstermiyor. O gün Allah'ın dediği doğru olacak. O gün her kim Rabbul Alemin'in dediği tarzda yaşamış ise o haklı çıkacak. Öbürleri benim de şu dediğim doğruydu deseler bile ama falan ve falan görüşlerin yanlıştı denilecek. Şunlar doğruysa bile hayatın yanlıştı denilecek. Rabbin daha iyi bilir ey Resulüm. Kim daha doğru yoldadır? Ve yes'elunek anir ruh. Sana ruhtan soruyorlar ey Resulüm. Kulir ruhu min emri Rabbi. Lek Rabbimin emrindendir ruh. Bilemezsiniz yani. Rabbimin emrindendir. Size bu hususta ve me'utitu minel ilmi illa kalile. Size az bir ilimden başka bir şey verilmedi bu hususta. Hakikatte bütün ilimler hususunda size az bir şeyden fazla bir şey verilmedi. Sana ruhtan soruyorlar. Bilmedikleri meseleleri gündeme getiriyorlar. Sanki anlayacaklarmış gibi. Sanki her şeyi anlamışlar da, sanki görünenleri çözmüşler de görünmeyenleri soruyorlar. Sanki maddi varlıkları çözmüşler de latif varlıkları soruyorlar. Sanki daha basitlerini çözmüşler de daha karışığını soruyorlar. Sanki gözleriyle gördükleri ve laboratuvara soktukları, incelediklerin bütün maddeleri çözmüşler de inceleyemedikleri varlığı soruyorlar. Hayatı soruyorlar. Hayat denilen şeyi, canlılık kazandıran şeyi soruyorlar. Cansızı canlı hale getiren o can vericiyi soruyorlar. Halbuki onu anlamaları mümkün değil. Kureyşlilerden bazıları Allah Resulüne bir takım şeyler sormak istiyorlardı. Onun peygamber olmadığını ortaya çıkarmak istiyorlardı. Akıllarınca ona bir şey soracaklar, imtihan edecekler ve o da bu imtihanı kaybedecek. Ve ondan sonra işte sen peygamber değilmişsin bak diyecekler. Bunun için gittiler. İçlerinden bir iki tane akıllı adamı, akıllı zannettikleri adamı, Ukbe bin Ebi Muayyid gibi bir takım adamları gönderdiler Medine'ye. Medine'de Yahudiler vardı, ehli kitaptılar. Bunlar peygamberlik hakkında bilgi sahibiydiler. Kim peygamberdir, kim değildir bu hususta bilgileri vardı. Gönderdiler oraya, onlardan soracaklar ve ondan sonra dönüp gelecekler. Aldıkları bilgilerle Hazreti Muhammed'i mağlup edecekler haşa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gittiler dediler ki bizim içimizden birisi peygamberlik iddia ediyor. Ne soralım da ona peygamber olmadığını ortaya çıkartalım. Siz ehli kitapsınız dediler. Biz kitap nedir bilmeyiz, peygamber nedir bilmeyiz. Biz putperestiz ama siz ehli kitapsınız bilirsiniz. Nasıl ortaya çıkartalım, ne soralım dediler. Yahudiler dediler ki ona Zülkarneyn'i sorun. Bir de Ashab-ı Kehf'i sorun. Bir de ruhtan sorun. Eğer ilk ikisine cevap verecek olursa, üçüncüye de bilmiyorum cevap vermeyecek olursa bilin ki o peygamberdir. Zülkarneyn'i açıklayacak olursa, Ashab-ı Kehf'i açıklayacak olursa, ama ruh hakkında da bir şey söylemeyecek olursa, bilesiniz ki o peygamberdir. Geldiler peygambere sordular bu soruları. Zülkarneyn dediler nedir? Ashab-ı Kehf nedir? Ruh nedir dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bilmedi. Bilmedi ve cevap vermedi.
Bir rivayete göre yarın dedi size cevap veririm. Rabbimden bilgi almam lazım. Ben bu konuyu bilmiyorum. Rabbim bana bir şey öğretmedi bu meselelerde. Allah Azze ve Celle ona 40 gün vahiy göndermedi bir rivayete göre. Neden inşallah demedin ey Resulüm? Neden? Yarın haber ederim dedin. Ne biliyorsun yarın sana Rabbinin bilgi vereceğini? Neden inşallah demedin? Neden inşallah demedin? Rabbim dilerse bilgi verebilirim demedin. 40 gün vahiy kesildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzülmüştü. Ve sonra Kehf suresinde Allah Azze ve Celle Ashab-ı Kehf'i anlattı. Zülkarneyn'i anlattı. Ve o bilgileri Allah Resulü onlara okudu. Ve sonra ruh hakkında da onlara bu ayetler geldi. Bu okuduğum ayet geldi. Sana ruh hakkında soruyorlar. De ki ruh Rabbimin katındandır. Size bu hususta az bir bilgi verilmiştir. Bilemezsiniz yani. Hakikatte bu cevap onların sorularına çok şahane bir cevaptı. Hem onlara söylenen şey de gerçekleşmiş oluyordu. Yahudilerin dediği şey gerçekleşiyordu. Zülkarneyn hakkında bilgi verilmiş, Ashab-ı Kehf hakkında bilgi verilmişti. Ama ruha gelince size az bir bilgi verilmiştir. Siz bu konuyu bilemezsiniz buyuruluyordu. Anlamalıydılar, itiraf etmeliydiler. İşte tam ehli kitabın dediği gibi oldu. Demek ki peygamberdir demeliydiler. Ne onlar dediler, ne de Yahudiler dediler. Çünkü hakikatte hakkı bulmak niyetleri yoktu. Hakkı bulmak için değil, sadece imtihan etmek için soruyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdi ama onlar hala onu imtihan etmek istiyorlardı. Halbuki isteselerdi başka deliller görebilirlerdi. Bundan daha çok kuvvetli deliller vardı. Allah Resulü'nün peygamberliğini gösteren çok daha kuvvetli deliller vardı. Bunlar hakkında bilgisi olsa ne olur, olmasa ne olur? Onun peygamberliğinin en büyük delili el-emin sıfatıydı. Hayatında bir kez yalan söylememişti. Onların içinde 40 yaşına kadar büyümüştü. Bir kez yalan söylediği görülmemişti. Ve hiç kimseye verilmeyen bir lakap ona verilmişti. Ona el-emin demişlerdi. Hiç yalan söylemeyen adam. Allah Resulü'nün mucizeleri, başka mucizeler de vardı elbette ki. Kur'an en büyük mucizesiydi. Kur'an'ın bir suresinin benzerini getiremiyorlardı. Bu çok büyük bir mucizeydi. Haydi getirin diyordu Kur'an, onun bir tane suresinin benzerini. Getiremiyorlardı. Onun fesahatına, belagatına ulaşamıyorlardı. Kur'an gaybden haber veriyordu, onlar veremiyorlardı. Kur'an gelecekten ve geçmişten haber veriyordu, onlar veremiyorlardı. Kur'an gökten haber veriyordu, onlar veremiyorlardı. Onların yazdıklarının bir sayfasını bile ezberlemek mümkün olmuyordu. Halbuki Allah Resulüne gelen vahyin hepsini ezberlemek mümkün oluyordu. Koca kitap, 600 sayfalık kitap ezberlenebiliyordu. Allah Resulü'nün peygamber olduğunun, Kur'an'ın kelamullah olduğunun delilleri saymakla bitmez. Ama onlar başka şeyler arıyorlardı. Hakikatte onlar gerçeği bulmak istemiyor, imtihan etmek istiyorlardı. Görüyorsunuz ki müşrikler, putperestler ile ehli kitap yardımlaşıyorlardı. Bugün de aynı şey yapıyorlar. Bugün de müşrikler, bugünün putperestleri, bugünün o görünmeyen putlarının peşinden gidenleri, onlar da ehli kitap ile yardımlaşıyorlar. Bakıyorsunuz İslam düşmanları, bugünün müşrikleri, bugünün Allah'la savaşanları, onlar da ehli kitapla yardımlaşıyorlar. Bakıyorsun Amerika'yla, Avrupa'yla yardımlaşıyorlar. O gün de öyleydi. Tesadüf mü diyeceksiniz buna? O gün de öyleydi. Mekke'nin putperestleri gidiyorlar ve ehli kitaptan yardım istiyorlar. Onlar da onlara yardım ediyorlardı. Peygamberliğinin delillerini görmelerine rağmen yine de inkar etmeye devam ediyorlardı. Yahudi ahlakı. Hakkı kabul etmemek için elinden geleni yaptılar. Halbuki kendi içlerinden bazı insanlar da, İbn-i Heyyaban gibi bazı zatlar da onlara haber etmişti. Bir peygamber gelecek bu bölgeden. O peygamber geldiği zaman ona tabi olun demişti. Ve o şekilde ölmüştü adam, ölmeden evvel bunları söyleyerek ölmüştü. Biliyorlardı bir peygamberin geleceğini, kendi kitapları kendilerine haber veriyordu. Ama onlar yine de o peygamber İsmail'i soydandır diye kabul etmek istemediler. Halbuki dedikleri gibi gerçekleşti. İki soruya cevap verdi, üçüncü soruya da insana bu hususta az bir ilim verilmiştir buyuruldu. Tam dedikleri gibi gerçekleşti ama yine de kabul etmek istemediler. Çünkü Hazreti Muhammed İshak'ın soyundan değildi. İsmail'in soyundandı. Ne fark ederdi ki? Sonuçta İbrahim'i soydan geliyordu. Adem'in soyundan geliyordu. Sonuçta onu Allah seçmişti. Ne fark ederdi ki? Ha İshak'ın soyundan, ha İsmail'in soyundan. Ama insan bir kez ırkçı olduğu zaman, o damarını bir kez kuvvetlendirdiği zaman, artık o damar kolay kolay zayıflamıyor. Sana ruhtan soruyorlar ey Resulüm. Ruh nedir? Ruhla nefis aynı şey midir acaba? Tartışılmıştır. Bazen insanın nefsi diyoruz. Nefsin mutmainneye ulaşıyor mesela bazı insanlar. Bazı insanlar nefsi levamede kalıyor. Bazı insanlar ise nefsi emmare seviyesinde. Onların nefsi onlara kötülüğü emrediyor. Bazıları daha yükseliyor, nefs-i mutmainnenin de üzerine çıkıyorlar. Nefs-i radiyeye, nefs-i mardiyeye ulaşıyorlar, nefs-i zekiyeye ulaşıyorlar. Kimi böyle? Acaba ruh ile nefis aynı şey midir? Tartışılmış bir mevzudur. Ama ekseriyete göre ruhla bedenin birleşmesinden nefis meydana gelir. Nasıl ki hidrojenle oksijen birleştiği zaman su meydana geliyor. Hidrojen ayrı, oksijen de ayrı bir madde olduğu halde birisi yanıcı, birisi yakıcı bir gaz olmalarına rağmen ikisi birleştiği zaman sıvı olan bir su, hayat veren bir su meydana geliyor. Hayat meydana geliyor. Aynı şekilde ruhla bedenin birleşmesinden hasıl olan şey nefis. Ruh iki çeşit, kalbin iki çeşit olması gibi, aklın iki çeşit olması gibi, nefsin iki çeşit olması gibi, ruh da iki çeşit. Nasıl ki kalp iki çeşit, bir bildiğimiz kalp et parçası, bir de onun içerisinde bulunan o manevi kalp, aklın da merkezi olan o kalp. Nasıl ki o öyle iki çeşit kalp var, aynı şekilde ruh da iki çeşit. Ve ruh esas itibariyle İki kısma ayrılıyor olsa da başka bir açıdan ele alacak olursak ruh esasında üç şeyden oluşmakta. Bir ruh var ki hayatın kaynağı, bir ruh var ki hareketin kaynağı, bir ruh var ki idrakin kaynağı. Ruh, hareketin kaynağı olan ruh, o ruh olmasaydı hiçbir şeyde hareket olmayacaktı. Her bir harekete geçirici bir muharrik, bir ruhdur dolayısıyla. Elektrik bir ruhtur. Motor bir ruhtur dolayısıyla. Her bir muharrik, her harekete geçirici şey ruhtur. O manada düşünüldüğü zaman hareketin kaynağı olan her şey ruhtur. Çünkü hareket kaynağıdır. Ve ruh insana, maddeye hareket vermektedir. O yönden bakıldığı zaman hareket kaynağı olan her şey bir ruhtur. Hayatın kaynağı olan ruha gelince, o da hayatın kaynağı, hayvani hayatın kaynağı veya nebatatın hayatının kaynağı. İki türlü hayat, birisi bitkilerin hayatı, nebatatın hayatı, diğeri de hayvanatın hayatı. İnsan da buna dahil. Ama o bütün hayvanları da içerdiği için İnsana verilmiş olan ruh bunun da dışında özel bir ruh. Bunun içine dahil olsa bile bunun içerisindeki çok özel bir ruh. Nebatatın da bir ruhu var bu manaya göre. Bitkilerin de bir ruhu var. Bitkilerin ruhu var denildiği zaman işte kastedilen şey o. Hayat veren ruh. Hayatın kaynağı olan ruh. Hayvanatın ruhuna gelince hayvanatın ruhu da hayvanlara hayat kaynağıdır. Eğer bir hayvanda canlılık varsa, hayat var ise, o takdirde onda da hayat kaynağı olan o ruhtan var demektir. Ama idrakin kaynağı olan ruha gelince, işte insana verilen ruh o ruhtur. İdrakin kaynağı, insan onunla konuşur. Kelam sıfatı onun sonucu. İnsan onunla irade eder. İrade sıfatı onun sonucu. İnsan onunla ilim sahibi olur. İlim sıfatı da o ruhun sonucu. İşte o ruha ruhu insani denilir. Evet, hayvanata verilen ruhun içerisinde özel bir ruhtur bu. İdrak edebilme kabiliyeti, idrake ulaştıran ruh. İnsan onunla idrak eder, insan onunla konuşur, insan onunla anlar, insan onunla ilim sahibi olur. Demek ki ruhlar kısım kısım. İnsan ölür mesela, ruh bedenden ayrılır, insanı toprağa koyarlar. Toprağa koydukları zaman melekler gelir, ona sual ederler. Men rabbuk ve me dinuk derler. Ve men nebiyyuk derler. Dinin ne? İslam. İslam diyenler kurtulur. Dinin nedir? Peygamberin kimdir? Rabbin kimdir derler. Bu suallere cevap. Kim cevap verebilir? Bu suallere ruhu olanlar cevap verebilirler. Eğer ruh tamamen ondan uzaklaşmış gitmiş olsaydı, eğer ölü dediğimiz şey tam bir ölü olmuş olsaydı, o takdirde cevap veremezdi. Tam ölüye soru sorulur mu? Tam ölüye soru sorulmaz. O yüzden hakikatte insan tam ölmemektedir. Hakikatte insandan, insandaki iki ruhtan birisi ayrılıyorsa bile, diğeri ayrılmamaktadır. Eğer o da ayrılıyor olsaydı insana soru sorulmazdı. Madem ki sual ediliyor, Rabb'ı soruluyor, demek aklı var, demek ruhu var, demek hayat sahibidir. Ölü olmuş olsaydı ölüye soru sorulmazdı. Madem kabir azabı var, o halde ruhu var demek ki, eğer ruh olmasaydı kabir azabını hissetmezdi. Tam ölü olmuş olsaydı eğer. O yüzden Kur'an-ı Kerim ahireti ispat ederken ağaçlara misal veriyor bize. Ağaçlara bakın buyuruyor. Kışın kupkuru hale gelmiş olan ağaçlar, şöyle baktığınız zaman kurudu dediğiniz, kuru dediğiniz ağaçlar bahar geldiği zaman yeşeriverirler. İşte aynen o şekilde yeşereceksiniz buyurur Allah. Ahiret ispat ederken böyle ispat eder. İlk bahara bakın der Allah. Peki gerçekten kurumuş olan bir ağaç ilk bahar geldiğinde yeşeriyor mu? Hakikaten ölmüş olan bir ağacın baharda yeşerdiğini gördünüz mü? Allah Azze ve Celle demek istiyordu ki, hakikatte siz de öyle ölmüyorsunuz. Ölmüş olsaydınız yeşermezdiniz. Ama tıpkı ölü gibi göründüğü halde hakikatte ölü olmayan o ağaçlar gibisiniz. Toprağa girdiğiniz zaman tıpkı ağacın kış mevsimine girmesi gibi, siz de bir mevsime, bir hayata, yeni bir hayata giriyorsunuz. Baharda ağacın hayatı başka bir hayat. Ama ilk baharda başka bir hayat, kışın başka bir hayat. Kışın hayatının değişmesi, baharın gelmesi veya baharın gitmesi, kışın gelmesi, hayatların değişmesi demek sadece. Hayatınız değişiyor yani. Kabre girdiğiniz zaman hayatınız değişiyor. Yoksa ölmüyorsunuz. Bir hayattan başka bir hayata geçiyorsunuz. Onun içindir ki size soru soruluyor kabirde. Ölü olmuş olsaydınız soru sorulmazdı. Bütün mahlukatın böyle ruhu var. Bütün hareket halinde olanların ruhu var. Bütün nebatatın, bütün hayvanatın ruhu var. Ama onların içerisinde en şereflisi insana verilen ruh. İdraki sağlayan ruh, idrakin kaynağı olan ruh. İşte onunla insan yükselir, onunla Rabbine ulaşır, onunla yükselir. Yükselsin diye o ruh verildi insana. O ruhla Rabbine yükselebilirsin. Ve nefaktu fihi min ruhi buyurulurken, işte bu ruh kastediliyor. Ben insana ruhumdan üfledim buyurmuştu Allah. Ruhumdan üfledim insana. İşte o ruh bu ruh. İnsana üflenmiş olan ruh, idrakin kaynağı olan ruh. Onunla anlıyorsun her şeyi, onunla konuşuyorsun. Onunla ilim sahibi oluyorsun. O ruhun sayesinden. Allah Azze ve Celle ruhtan insana az bir bilginin verildiğini ifade ediyor. Ama insanoğlu bilmediği noktaya müracaat ediyor. Allah insana bilmediklerinden sadece gerekli olanları öğretmiştir. İnsan ise kendisine gerekli olmayan şeylerin peşinden koşuyor. Ruhu öğrensen ne olacak ki? Ruhu öğrenmekle eline bir şey geçmeyecek ki. Zaten ruha müdahale edemeyeceksin. Ruhu zaten hiçbir zaman göremeyeceksin. Ruhu hiçbir zaman laboratuvara sokamayacaksın. Allah Azze ve Celle o ruhun sahibi senin ruhuna şekil veriyor zaten. Göndermiş olduğu kitabıyla sana şekil veriyor zaten. Sana düşen şey Allah'ın gösterdiği bir hayatta talip olmak, onun dediği gibi yaşamak. Ruhuna onun dediği gibi şekil vermek. Ruhu anlasan ne olacak ki? Bu ayet insana bilmediği meseleleri araştırmayı yasaklamıyor. Fakat kendisine faydalı olmayan meselelerle uğraşmayı yasaklıyor. İlimle uğraşmayı yasaklamıyor. Bilmediğin şeyi öğrenme demiyor. İlim içinde olsa bile git öğren buyuruluyor. Ama sana gerekli olan şeylerin peşine düş. Sen gerekli olmayan şeyin peşine düşmeye meraklısın. Nasıl ki Ashab-ı Kehf'in sayısını soruyorlardı. Kur'an-ı Kerim bunu reddediyor. Dediler ki, derler ki onların sayısı 3'tü. Dördüncüleri köpekleriydi. Kimi der ki sayıları 5'ti. Altıncıları köpekleriydi. Recmen bil gayb, boş konuşuyorlar. Gaybı taşlıyorlar bilmeden karanlığa taş atıyorlar. Orada mıydınız ki böyle rakamlar söylüyorsunuz? Sonra kimi der ki 7'ydi, 8'incileri köpekleriydi. De ki Rabbim bilir. Neden söylemiyor hala? Bu kadar uzun uzun söyleyene kadar sayıları şuydu deseydi olmaz mıydı? Allah'ın muradı sayı bildirmek değil. Sayılar 7 olsa ne olur, 17 olsa ne olur? Allah Azze ve Celle insana medeniyeti öğretiyor. Sen seni ilgilendirmeyen şeylerle ilgilenmeyeceksin. Sana gerekli olduğu kadar ilim verilmiştir. وَعَلَّمَ اَدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Adem'e Allah isimleri öğretti. Ama lazım olduğu kadarını öğretti. Evet küllehe buyurulmuş bütün isimleri öğretti. Ama insan bütün her şeyi biliyor mu? Böyle bir şey iddia edebilir miyiz? Madem ki her şeyi bilmiyor. Demek ki Allah Adem'e bütün isimleri öğretti ayetinin manası o değil. Demek ki insana gerekli olan bilgi verildi demek isteniliyor. Bütün ilimler verildi denilmek istenilmiyor. Zaten o yüzden bu ayetin sonunda da size ilimden az bir şey verilmiştir buyuruluyor. Yani size ilimden bir şey verildi ey insanoğlu. Size bir şeref verildi. Allah kendi sıfatı olan ilim sıfatından size bir şeyler verdi. Bununla övünebilirsiniz, şeref duyabilirsiniz. Ama haddinizi de aşmayacaksınız. Sizin ilminizin kısıtlı olduğunu bileceksiniz. Size bir ilmi kalil verilmiş. Az bir ilim. Siz bunu unutmayacaksınız. Her şeyin peşine düşmeyeceksiniz. İşte ruh da onlardan bir şey. Onun peşine ne kadar düşerseniz düşün zaten çözemeyeceksiniz. Önemli olan şudur. Sizin ruhunuza göre bir nizam lazım. Sizin ruhunuza göre bir nizamı Allah gönderiyor zaten. O ruhu yaratan Allah size gönderiyor. Sizin aklınızın o ruhu çözmesi mümkün değil. Bir çay bardağının içerisine bir kova su sığar mı? Bir bardağın içine bir denizi sığdırabilir misin? Sana verilen akıl ve sana verilen kalp işte o kadar. Bir çay bardağı kadar, bir kaşık kadar bir şey. Sen ise bütün dünyayı, bütün denizleri ona sığdırmak istiyorsun. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin ilmi sonsuzdur, sana hepsini vermiş değil. Sana ilimden çok az bir şey vermiş. Bu ayet geldiği zaman Yahudiler itiraz ettiler. Dediler ki ya Muhammed senin kitabında hem diyor ki her kime hikmet verildiyse ona ilimden, ona hayırdan çok şey verilmiştir. Kime hikmet verildiyse ona hayırdan çok şey verilmiştir. Çok hayırlı bir şey verilmiştir yani. Senin kitabında, Kur'an'da böyle söylüyor.
Hem böyle söylüyor, hem de diyorsun ki size az bir şey verilmiştir. Halbuki bize Tevrat verildi ve Tevrat hikmettir. Dolayısıyla hikmet bize verilmiştir. O halde bize çok ilim verilmiştir dediler.
İtiraz ettiler. Allah Resulü buyurdu ki, evet öyledir ama Allah'ın ilmi Tevrat'taki kadar değildir.
Allah'ın ilmi Tevrat'taki kadar değil.
Tevrat'taki kadar olsaydı, o takdirde insanların ilmi Allah'ın ilmine denk olmuş olurdu.
Bir insan Tevrat'ı bildiğinde Allah kadar bilmiş olurdu. Böyle bir şey mümkün mü?
Tevrat'ı ne kadar bilirsen bil, bir sinek bile yaratamazsın. O yüzden Allah Azze ve Celle buyurdu ki, bütün ağaçlar kalem olsa, bütün denizler mürekkep olsa ve yedi misli daha deniz olsaydı, hepsi mürekkep olsaydı, hepsiyle yazsaydınız, Allah'ın kelamını bitiremezdiniz, Allah'ın mahlukatını saymakla bitiremezdiniz.
O mürekkep biter, o kalemler biter. Allah'ın ilmi bitmezdi.
Kur'an böyle cevap verdi onlara. Siz Allah'ın ilmini Tevrat'ta olduğu kadar, Kur'an'da olduğu kadar mı zannediyorsunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dahi buyurdu ki, bana Kur'an ve onun bir misli daha verildi.
Size Kur'an verildi ama bana Kur'an ve onun bir misli daha verildi. Ben onunla size Kur'an'ı açıklıyorum.
Allah Resulü'ndeki ilim bile bize verilenden fazla olduğuna göre Allah'ın ilmi nasıl olur da Tevrat'taki, Kur'an'daki kadar olabilir? Allah Azze ve Celle onlara öyle cevap veriyordu. Bütün ağaçlar kalem olsa, bütün denizler mürekkep olsa ve denizler yedi kat olsaydı bile, şu gördüğünüz okyanuslar yedi katı daha olsaydı, vallahi Kur'an yedi diyor ama siz bunu yedi milyar da diyebilirsiniz, yedi katrilyon da diyebilirsiniz, yedi yüz katrilyon da diyebilirsiniz. O biter, Allah'ın ilmi bitmez. Çünkü Allah Azze ve Celle ol demekle olduruyor. O kadar yaratır, bir o kadarına daha ol dediği zaman yine oluverir.
Bir daha ol der, bir daha olur.
Bir daha ol der, bir daha olur.
اِذَا قَدَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهْ كُنْ فَيَكُنْ.
Bir şeyin olmasın dilerse ol der, oluverir. Yaratır, sonsuz sayıda yaratır. Sonra bir daha ol der, bir o kadar daha olur.
Bir daha ol der, bir o kadar daha olur.
Dolayısıyla, ey Resulüm sen Rabbinin kelimelerini bitiremezsin. Onlar da bitiremezler. Rabbinin mahlukatını saymakla da bitiremezsin. Evet, Adem'e ilim öğretildi, isimler öğretildi ama bu bütün isimlerin öğretilmesi demek değil. İnsana gerekli olduğu kadar öğretildi.
Evet, Kur'an
her şeyi tafsilatıyla anlatıyor, buyuruluyor bazı ayetlerde. O Kur'an tafsilatlı bir şekilde anlatır, buyuruluyor. Bunun manası her şeyi anlatıyor demek değil. Çünkü birçok mesele var ki Kur'an'da mevcut değildir.
Hatta Kur'an-ı Kerim namazı bile, zekatı bile tafsilatlı bir şekilde anlatmamaktadır.
Onun tafsilatını peygambere bırakmıştır. Ondan alın denilmiştir. Peygambere itaat edin. Ondan alın. Allah Azze ve Celle bırakınız diğer meseleleri. Bırakın matematiği, fiziği, kimyayı. Namazı, zekatı bile tafsilatlı bir şekilde Kur'an'da anlatmamıştır. Ama Allah Azze ve Celle Kur'an'da bazen biz bazı şeyleri manasında tafsilatlı bir şekilde anlattık buyurur. Onun anlatmış olduğu, tafsilatlı anlatmış olduğu bazı meseleler varsa da bütün meseleler tafsilatlı bir şekilde yoktur. Onun içindir ki insana ilimden az bir şey verilmesi gerçektir. Çünkü insan her gün yeni şeyler öğreniyor ve yeni şeyler öğrendiğinde dünkü ilminin ne kadar basit olduğunu da anlamış oluyor.
Dün meğer ne kadar da cahilmişim diyor.
Dün meğer ne kadar da cahilmişim.
Dün bildiğimi zannediyordum.
Meğer ne kadar da cahilmişim. Onun içindir ki İkra'da öyle buyurur Allah Azze ve Celle. Alak suresi.
Kur'an'ın ilk nazil olan ilk beş ayeti.
İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. İkra ve rabbukel ekrem.
Oku ama yaratan Rabbinin adıyla oku. Rastgele okuma değil. Evvela yaratan Rabbini gör, kainat kitabını oku. Ondan sonra istediğin ilmi oku.
Ama ilmi okuduğum bitti zannetme. Üçüncü ayette tekrar diyor.
İkra ve rabbukel ekrem.
Yine oku. Eğer okumayı terk edecek olursan bir gün gelir kendini müstahni zannedersin. Artık okumaya ihtiyacım yok, her şeyi öğrendim zannedersin. Halbuki sen hiçbir şey bilmiyorsun.
Kella innel insane le yatgâ erra'âhu stagnâ.
Hayır, insanoğlu azar. Azgınlık yapar, tuğyan eder. Neden? Kendini müstahni gördüğü için. Benim öğüde ihtiyacım yok diye düşündüğü için. Benim vahye ihtiyacım yok diye düşündüğü için.
Azar. Azmaması için daima okuması lazım.
Bir müddet okumuş, sonra okumayı terk etmiş adamlarda görülür böyle azgınlıklar, böyle kibirler, böyle kendini bir şey zannetmeler.
Biz bunları çok gördük, havalar var ya hani. O bir müddet okumuş, sonra okumayı terk etmiş olanlarda görülür.
Ama daima okuyanlara gelince, onlar her gün cehaletlerinin farkına varırlar.
Ben bir hiçim derler. Hiçbir şey bilmiyormuşum derler.
O yüzden Kur'an tekrar tekrar oku manasında üst üste söylüyor.
İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. İkra ve rabbukel ekrem.
Tekrar ediyor Allah. Okumada tekrar lazım demek istiyor.
Bir defa okumakla her şeyi anlayamazsın diyor aynı zamanda.
Diğer taraftan okumayı terk edecek olursan
kella innel insane le yatgâ erra'ahu stagnâ.
İşte o zaman kendini müstahni görür ve benim öğüde ihtiyacım yok der.
İşte o zaman bilim dinin kontrolünden çıkar.
Ve işte o zaman bilim denilen silah insanlığın başına bela olur. Atom bombası olur.
Dinin kontrolünde olmayan bilim insanlığın başına beladır.
Müslümanlar bu yönden de günahkardırlar. Bilimi kendi kontrollerine almalıydılar.
Bilim onların kontrolünden çıkınca insanlığın başına bela oldu.
Batının kontrolüne girince, dinsiz batının dininden uzaklaşmış. Çünkü onların dini bilimle çatışıyordu.
Bilimle çatışan bir din elbette ki insanlar dinsiz etti.
Engizisyon mahkemelerinde tabii ki binlerce bilim adamını idam edecek olursanız tabii ki insanlarınızı dinsiz yapacaksınız.
Ey o yanlış dinin savunucuları, ey takva zanneden, ruhbanını takva zanneden rahipler, elbette ki insanları bu halinize dinsiz yaptınız.
Ve batının eline geçince o bilim dinsizlerin elinde tehlike halini aldı.
Halbuki bilim bir rahmetti. İnsanlara Allah'ın bir nimetiydi.
Ama insan dinsiz bir bilimi tercih etti. Yanlış din dinsizliği doğurdu.
Ve bunun sonunda yeryüzünde bilim dinsizlerin elinde insanlığın başına bir bela haline geldi.
Dinden uzaklaşmış bir bilim ve kibre götüren bir bilim, kendini unutan, kainat kitabını okumayan insan kendini bir şey zanneder ve işte o zaman kendini müstahni görmeye başlar.
Benim vahye ihtiyacım yok diye düşünür.
Benim Allah'a ihtiyacım yok der.
Benim peygambere ihtiyacım yok der.
Bana bilim yeter der.
Bana geçmiş tarihteki milletlerin tecrübeleri yeter der.
Öyle demişti onlardan birisi.
Bize bilim yeter dedi. Geçmiş milletlerin tecrübeleri yeter dedi.
Gökten gelen ilhama ihtiyacımız yoktur demişti.
Öyle diyenlerin kurduğu medeniyet meydandadır.
Huzur veremediler insanoğluna. Allah Azze ve Celle o yüzden insana bir taraftan ilmin verildiğini ifade ediyor.
Bu yönden şereflisin.
Şereflisin. Ama diğer taraftan kibirlenme.
Bil ki sana az bir ilim verilmiştir. Bir taraftan takdir ediyor, teşvik ediyor. Diğer taraftan da frenliyor. Onun küfre sapmaması için, kendini müstahni görmemesi için Allah Azze ve Celle onu aynı zamanda frenliyor. Dengeli bir itikat yerleştiriyor. Göklerde dengeyi sağlamış olan Allah, göndermiş olduğu kitabıyla da dengeli bir insan tipi meydana getiriyor. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَدَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَتْغَوْ فِي الْمِيزَانَ Allah göğü yükseltti ve sonra bir mizan koydu, terazi. Allah göğü yükseltti ve bir mizan koydu. Az bir şey yanlış oluverse denge bozulacak. Bir mizan koydu. أَلَّا تَتْغَوْ فِي الْمِيزَانَ Göklere mizan koyan Allah size de mizan koydu. Onu aşmayasınız ha. Mizanı bozmayasınız ha. Mizanı bozacak olursanız bir daha düzeltemezsiniz. Toplumu Allah'ın koymuş olduğu mizanı bozacak olursanız. Allah mesela takva dedi. Üstünlük ölçüsü takvadır dedi. En takvanız en üstün olanınızdır dedi. Siz onu kaldırıp da ırkınızı üstünlük ölçüsü olarak yerleştirmeye kalkarsanız. Mizanı bozarsınız da ondan sonra kardeş kardeşi öldürür. Siz sebepsiniz. Halbuki Allah size demişti, "Elle tadgav fil mizan." Mizanda haddi aşmayasınız ha. Ölçüyü bozmayın. Ben ne demişsem öyle. Benim dediğim dışına çıkarsanız bozulur. Ama insan bozdu. Müslümanlar da buna müsaade ettiklerinden dolayı günahkardırlar. Buna müsaade etmeyenler, bu gidişata dur demek için bütün gayretleriyle çalışanlar, sadece onlar günahkar değildirler. Ey Resulüm, sana ruhtan soruyorlar. Halbuki ruhu soracaklarına onlara gerekli olan şeyleri sorsalar ya, neden gereksiz şeylerle uğraşıyorlar? Allah Azze ve Celle sizi yeryüzüne kendi halifesi olarak yarattı. Neden görevimiz nedir diye sormuyorlar da anlayamayacakları şeyleri soruyorlar. Allah onlara ruhu anlatsaydı sanki anlayacaklar mıydı? Mesela bugün bize bir bilim adamı ileri seviyede bir bilimsel gerçeği anlattığı zaman anlayamıyoruz mesela. Hatta bırakın bir bilim adamını, okuldaki normal bir öğretmen bile kendisi gibi normal bir öğretmenden birkaç ufak tefek bilgi kırıntısı almış olan, 3-5 matematik bilgisine, fizik, kimya bilgisine sahip olan normal bir öğretmen bile o bildiklerinin ispatını bile yapmaktan aciz olan, ufak tefek bilgi kırıntılarından başka bir şey bilmeyen o normal öğretmenin bile anlatmış olduğu fiziğin zor meselelerini anlayamamıştın mesela. Hatırlıyor musun, fizikteki o zor konuyu anlayamamıştın? Tıptaki filan meseleyi, astronomideki filan meseleyi, yıldızlar arasındaki itme çekmeyi anlayamamıştın mesela. Kara delikleri anlayamamıştın mesela. Nasıl oluyor? Denizdeki dalgaları anlayamamıştın mesela. Falan ve filan meseleleri, hatta insanların bildiği, çözdüğü, senden zeki insanların bildiği, çözdüğü bir meseleyi bile, uzmanların çözdüğü meseleyi bile sen uzman olmadığın için ve o zekaya sahip olmadığını anlayamamıştın mesela. Şimdi sen ruhu soruyorsun. Allah Azze ve Celle neyi sormamız gerektiğini de öğretiyor bize. Nelerle ilgilenmeliyiz onu öğretiyor bize. Gereksiz meselelerle uğraşıyorsun. Sana ne faydası var ruh hakkında soruyorsun ki? Ne yapacaksın ki? Ruh hakkında öğreneceksin de mesela ruhuna uygun bir medeniyet mi kuracaksın mesela? Sen asla kendini tanıyamayacaksın. Ne kadar ilimde ilerlersen ilerle. Neden seni yaratana müracaat etmiyorsun? Seni yaratan seni başıboş mu bırakmış ki? اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor? Rabbi kendisini yaratmış, ruhunu yaratmış da sonra o ruha uygun, o fıtrata uygun bir nizam göndermemiş de onu kendi haline bırakmış da ondan ötürü ruhunu çözmek zorunda ve ruhuna uygun bir medeniyet kurmak zorunda mı kalmış? Hayır.
ruhuna uygun bir medeniyet zaten kendisine verilmiş. Senin ruhunu yaratan Allah ona uygun bir medeniyeti de sana öğretmiş zaten. O halde ruhla uğraşmanın sebebi ne ki? Allah Azze ve Celle bu şekilde Müslümanlara nelerle uğraşmaları gerektiğini de öğretmiş oluyor. Hatta bütün insanlara akıllarının kavrayamayacağı şeylerle uğraşıp da enerjilerini boş yere tüketmesinler istiyor. Zamanınızı boşa harcamayın. Beyninizi boşa harcamayın. Siz anlayabileceğiniz şeylerle ilgilenin. Ruhun size bir faydası yok. Ruh eğer yaratıcınız tarafından sizin anlayamayacağınız bir şekilde bir varlık olarak yaratıldı ise siz onunla uğraşmayı bırakın da siz size verilen açık bilgilerle uğraşın. Hristiyanlar ne yaptılar? Ruhla ilgili bilgileri anlayamadılar. Çünkü çok az bilgi verilmişti ve saptılar. Onu illa da anlamak istediler. Anlayamadılar ve saptılar. Halbuki buna gerek yoktu. Dediler ki işte Ruhul Kudüs ilahtır dediler. Ruhu anlayamayanlar ruha çeşit çeşit isimler taktılar. O yüzden Allah demişti böyle yapmayın, saparsınız. Anlayamayacağınız noktalarda beyninizi çok zorlamayın, gerek yok buna. Ruhu çözemezsiniz siz. Ademoğlunun ruhu, onu çözmeniz mümkün değil. Teslisi kabul ettiler. Dediler ki, üç ilah var. Birisi baba olan ilah, haşa. Diğeri onun oğlu olan İsa, o da ilahtır dediler. 325 senesinde böyle karar verdiler. O güne kadarkiler demek ki Hristiyan değillermiş. Onlar karar veriyorlar. Onlar ilahın kaç tane olduğuna karar veriyorlar. Onlar her bir asır geçtiğinde bir ilah ilave ettiler. Aradan 50-60 yıl geçti. Ruhul Kudüs'ün de ilah olduğunu söylediler. Üçüncü bir ilah buldular. Onlar her gün bir ilah buluyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle o tür itikatları da yanlışlığını göstermek için bu kitabını gönderdi. Neden ruhla uğraşıyorsunuz? Kutsal ruhu anlatamıyorsunuz bilen. Onun ilah olduğunu nasıl söylersiniz? Anlayamıyor, anlatamıyorsunuz. Nasıl olur da onun ilah olduğunu söylersiniz? Bakın mesela Hristiyan kitaplarına. İsa'yı anlatır, Allah'ı anlatır ama kutsal ruha gelince ciddi bir bilgi veremez. Sen bir sineğin gözünü bile anlayamıyorsun. Sen bir mikrobu bile anlayamıyorsun. Senin kalbine ve kafana sığmaz Allah. Bu nehrin suyu bu çukura sığar mı dediler. Siz küçücük aklınıza Allah'ı sığdırmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir şey mümkün mü? Siz Allah'ın zatıyla ilgili sual soruyorsunuz. Mahlukata kafa yorun ve bunu yaratanın ne müthiş bir ilme sahip olduğunu teslim edin. Bütün insanların bilgisini toplasaydınız, bir insan serçe parmağını okyanusa daldırsa çıkarsa ne eksiltmiş olabilir denizlerden? İşte bütün insanların bilgisi o kadardır.
daima tefekkür ederler. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde kafa yorarlar. Ve derler ki Rabbena ma halakte haza batila. Ey Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmış olamazsın. Subhanek. Sana tesbih ederim. Misyonerlerin dağıtmış olduğu kitaplarda aynen şöyle yazar. Şimdi siz soracaksınız diyor. Merak edeceksiniz. Bir ilah da üç ilah. Hem bir ilah diyorsunuz hem de üç ilah diyorsunuz. Nasıl oluyor diyeceksiniz. Bunun cevabını diyor, bizim küçük akıllarımız anlayamazlar diyor. Peki senin küçük aklın anlayamıyor da neden o kutsal ruhun ilah olduğunu söylüyor? Söyler misin? Sen itikadını anlayamadığın bir şey üzerine mi bina ediyorsun? Anlayamaz diyorsun, kutsal ruhun ne olduğunu bilmiyoruz diyorsun, ondan sonra da onun ilah olduğunu söylüyorsun. Bizim küçük akıllarımız bunu anlayamaz diyorsun. Madem anlayamaz, o halde neden ilah olduğunu söylüyorsun? Kıymetli kardeşlerim, şöyle bir itiraz olmuştur buna. Allah Azze ve Celle Halık, her şeyin yaratıcısı O. Buna rağmen insan Rabbini tanıyor da, nasıl oluyor da Rabbinin yaratmış olduğu ruhu tanımıyor? Nasıl olur da ruhu çözemez? Sanki insan Rabbini tam olarak tanıyormuş gibi. Soru yanlıştır. Soru insanın Rabbini tam olarak tanıdığı üzerine bina edilmiştir. Halbuki yanlıştır. İnsan Rabbini zaten tanıyamıyor ki hakkıyla. Sadece kainat kitabını okuduğu kadarıyla tanıyor. Kainat kitabını okuduğu zaman, kainattaki mucizelere baktığında, mahlukata baktığında, o zaman diyor ki Rabbena me halakte heze batıyla. Ey Rabbim sen bunları boşuna yaratmadın. Böyle söylüyor. Rabbini tanıyamayacağını tanıyor sadece. Rabbin hakkıyla anlayamayacağını anlıyor sadece. Kendisinin biri hiç olduğunu anlayabiliyor sadece. İnsan Rabbini hakkıyla tanıyabiliyor mu ki? O yüzden Resulullah öyle buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın zatını düşünmeyin buyuruyor. Çünkü onun benzerini görmediniz ki. Onu görmediniz, onu anlayamazsınız. Onu anlayamazsınız. Sizin akıllarınıza sığmaz o. Sen bir sineğin kanadını bile anlayamıyorsun. Sen bir sineğin gözünü bile anlayamıyorsun. Sen bir mikrobu bile anlayamıyorsun. Senin kalbine ve kafana sığmaz Allah. Sadece الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Kıyamdayken, ayaktayken, otururken, yanları üzerinde, yatarken Allah'ı zikrederler o muttakiler. Onların her hali zikirdir. Ve sonra bir de daima tefekkür ederler. Oturduğu yerde, yattığı yerde, ayaktayken daima tefekkür ederler. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde kafa yorarlar. Ve derler ki Rabbena ma halakte haza batila. Ey Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmış olamazsın. Subhanek. Sana tesbih ederim. Hiçbir eksik sıfatın yoktur senin. Fakine azabennar. Öyle derler. Ey Rabbimiz bizi azabınlardan muhafaza eyle derler. Bunların hali budur. Onlar bakarlar, tefekkür ederler ve sonunda buraya varırlar. Onlar Allah'ın zatını hakkıyla anlayamazlar. İmam-ı Azam'a gelmişlerdi. Daha İmam-ı Azam, İmam-ı Azam olmadan evvel daha gençliğinde, kendi kendine ilim tahsil ederken, kendi kendine okurken, daha ciddi bir şekilde ilme başlamamışken, ama yine de o yarının imamı olacak bir insandı. O zekaya ve o kalbe sahipti. Dehriyundan bazı kimseler geldiler. Zamana inananlar, zaman yaratır, zaman öldürür diyenler. geldiler, onunla tartışmak istediler. O bir nehrin kenarındaydı o sırada. Nehrin kenarında oturmuş, eliyle kumu açıyordu. Bir çukur açıyordu. Senle tartışmak istiyoruz dediler. Sen akıllı bir adamsın dediler. Dedi ki hele şu işimi bir bitireyim de ondan sonra. Ne yapacaksın sen dediler. Çukur açıyorsun ne olacak, çocuk gibi kumla mı oynuyorsun? Biz seninle ilmi bir mesele münakaşa etmeye gelmişiz. Sen tutmuş kumlarla oynuyorsun. Ne yapacaksın bu çukuru dediler. Dedi ki şu gördüğünüz nehir var ya, işte onun suyunu bu çukura dolduracağım. Bu adam deli midir nedir dediler. Bu nehrin suyu bu çukura sığar mı dediler. Dedi ki asıl deli sizsiniz. Siz küçücük aklınıza Allah'ı sığdırmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir şey mümkün mü? Siz Allah'ın zatıyla ilgili sual soruyorsunuz. Allah'ın mahlukatına kafa yormalısınız. Mahlukata kafa yorun. Ve bunu yaratanın ne müthiş bir ilme sahip olduğunu teslim edin. Ve işte o zaman Subhanek diyeceksiniz. Allahümme lekel hamdü kemâ yenbeği li celâli veçhike ve azîm sultanik diyeceksiniz. Ey Allah'ım hamd sana olsun ama ne kadar olsun bilmiyorum. Bilemiyorum. Seni anlayamıyorum. Seni anlayamıyorum Rabbim diyeceksin. Allahümme lekel hamd kemâ yenbeği li celâli veçhike ve azîm sultanik. Sana layık olduğu kadar hamd olsun sana. Senin azim sultanına, senin şanına, şerefine layık olduğu kadar hamd olsun sana. Ben bilemiyorum sen ne kadar layıksın. Ben seni anlayamıyorum. Sadece bunu anladım. Seni anlayamayacağımı anladım. İşte böyle söylemek için, bunu söylemek için, bunu söyledi bir insan, melekler, Efendimiz buyuruyor ki adam böyle deyince tefekküre dalmış bir insan, kainat kitabını okuyan bir insan bunları görünce kainat kitabını okuduğunda Rabbul Alemin'in ilmini, sanatını, kudretini ve rahmetini gördüğü zaman böyle söyledi, dondu kaldı. Allah'ım dedi sana ne kadar hamd edeceğim, şükredeceğim, sen nasıl tesbih edeceğim bilemiyorum. Ne kadar layıksan o kadar. O kadar olsun. Melekler şaşırdılar diyor. Ya Rabbi dediler, bu adam öyle bir laf etti ki, öyle bir tesbih etti ki seni, ne kadar sevap vereceğimizi bilemiyoruz ya Rabbi, ne kadar yazalım. Rabbul Alemin buyurur ki, siz onu bilemezsiniz. Siz kulumun dediğini aynen yazın, ben onun mükafatını vereceğim. Aynen yazın. Ve tefekkarun. Fî halkı semâvâti vel ard. Göklerin ve yerin yaratılışı hususunda tefekkür edenlerin geleceği nokta işte budur. O yüzden ruh Rabbin bir yaratmış olduğu bir varlık olduğu halde latif bir varlık, bütün cesedimize yayılan bir varlık. Düşünün ki bir lamba ve o lambadan ışık fışkırıyor. Bütün evin her tarafına, bütün noktalarına ışık gidiyor. İşte aynen öyle. Ruh bir lamba gibi bütün hücrelerimize oradan yayılıyor ışık. Hayat denilen şey, hareket kabiliyeti, hayatın kaynağı, lamba gibi olan o ruhtan yayılıyor. Bütün hücreler canlanıyor. Bunu insanın ancak anlayabileceği noktası bu kadar. Bunun ötesinde ruhu İstediği kadar anlaması mümkün değil. O yüzden insan bu kadarını anlayabilir ve size az bir ilim verilmiştir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Daha ötesini istemeye kalkışmayın. Siz biliyorsunuz ki bu insan canlıydı. Biraz sonra ölüyor mesela. Biliyorsunuz ki her şey aynı duruyor yerinde. Bir şey eksik demek ki bundan. Demek bir şey bundan ayrıldı ve gitti ve bu adam öldü. İşte o ruhtur. Siz bunu bu kadar bilin. Ruhu bilmek neden lazım ki insana? İnsanın ruhuna uygun bir medeniyet meydana getirebilmek için lazım. Zaten Allah sana o medeniyeti vermiş. Artık ona ihtiyacın yok. Onu çözmeye ihtiyacın kalmamış. Neden o halde o meseleyi soruyorsun ki? Sen Rabbini de hakkıyla tanıyamazsın. Allah hakkında bildiğimiz nedir ki? Allah hakkında bildiğimiz çok az bir şeydir. Mevlana'yı bilirsiniz. Mevlana'nın üstadım dediği, şeyhim dediği birisi var, bilir misiniz? Şems-i Tebrizi denir ona. Bu adam evliyadan bir zattır ve kendisine bir talebe aramaktadır. Duyar ki birisi var, adı Mevlana'dır. Konya'da ders veriyor. Gider onun yanına, onun dergahına. Mevlana önceden alimdi. Fetva verirdi. Fıkıhla iştigal etmiş, uzun yıllar ders görmüş birisiydi. Bazı güçlerin anlattığı gibi durdukça habire dönen bir adam değildi. İlim sahibi bir insandı. Geldi bir gün onun dersine. Şems aslında hoca aramıyordu, talebe arıyordu kendisine. Kendindekileri verebileceği bir adam arıyordu. Bir adam bulsun, bir talebe bulsun da onu geliştirsin istiyordu. Dersin sonunda Mevlana'ya bir soru sordu. Dedi ki, peygamber mi büyüktür, Beyazıt Bestami mi büyüktür? Mevlana elbette ki peygamber dedi. Bunda şüphe olabilir mi? Ama dedi Şems-i Tebrizi, peygamber her gün tövbe istiğfar ediyordu. Günde 100 defa tövbe istiğfar ederim ben diyor peygamber. Ama işte Beyazıt Bestami ise diyor ki, Allah benim cübbemin içindedir. Madem ki peygamber daha büyük, neden peygamber böyle ifadeler kullanamadı da Beyazıt Bestami ondan küçük olduğu halde bu kadar Allah'la hemhal olmuş, bu kadar ileri seviyede bir cümle söyleyebiliyor. Neden o böyle söyleyebiliyor da ondan çok daha büyük olan peygamber böyle söyleyemiyor? Habire tövbe istiğfar ediyor. Bunun cevabı nedir dedi Mevlana'ya. Mevlana dedi ki, evet, Beyazıt Bestami öyle söylemiş. Peygamber de tövbe istiğfar etmiş, doğru. Çünkü peygamber her an yükseliyordu. Her an yükseliyordu. Ve biraz evvelki makamından ötürü tövbe istiğfar ediyordu. Biraz evvel Rabbini tanıdığını zannetmişti. Halbuki biraz sonra, biraz yükseldiği zaman Rabbini tanıyamamış olduğunu anlıyordu. Allah'ım seni ben biraz evvel şöyle tanıyordum. Şimdi öyle olmadığını, şöyle olduğunu anladım. Meğer neymişsin sen? Nasıl bir ilmin varmış senin? Nasıl bir kudretin varmış senin? Biraz evvelki anlayışından ötürü tövbe ediyorum sana. Sonra birazdan tekrar yükseliyordu. O zaman tekrar oradan baktığı zaman evvelki makamının düşük olduğunu görüyordu. O makamdaki bakışının eksikliğini görüyordu. Tekrar tövbe ediyordu. Bu hep böyle devam ettiği için daima tövbe ediyordu. Ama Beyazıt Bestami'ye gelince o yerinde sayıyordu. Bir yere çıktı, oradan konuştu. O da daha yükselseydi o da tövbe edecekti. Şems bu cevabı beğendi ve Mevlana'nın yanından ayrılmadı ve Mevlana'nın gelişmesini sağladı. Mevlana ondan sonra Mevlana oldu. Mevlana'nın kalbi belki Şems'ten de büyüktü ama Mevlana'nın motoru belki onun motorundan büyüktü ama bir kıvılcım lazımdı. Buji görevi gördü Şems, akü görevi gördü ya da bir kıvılcım attı, Mevlana'nın pistonlar çalışmaya başladı. Motor çalıştı ve Mevlana Mevlana oldu ondan sonra. Bazen büyüklerin böyle bir kıvılcıma ihtiyacı olur. Ondaki kalp büyüktür aslında ama bir kıvılcım lazımdır. O kıvılcımını bulamamıştır bir türlü. Ah o kıvılcım bir gelse o ne kadar yükselecektir aslında. Ama o kıvılcım geciktikçe gecikir. Bir gün Allah Azze ve Celle o kıvılcımı gönderir. İşte o zaman o gerçekte varacağı noktaya varır. İşte aynen öyle. Mevlana'nın dediği gibi insan yükseldikçe tövbe istiğfarı daha çok artar. Ne kadar yükselirse o kadar tövbe eder. İşte ondan dolayıdır ki insan hakkıyla Allah'ı tanıyamaz. İlmi arttıkça biraz daha iyi tanır, biraz daha iyi tanır, biraz daha iyi tanır. Ve o zaman geçmişteki mertebesinden ne kadar tövbe eder, ne kadar utanır. Ya Rab ben seni hiç tanıyamamışım der. Ruhu tanıyamayan insan Rabbini de elbette ki çok az tanıyabilmektedir. Rabbul Alemin olan Allah insana anlayabileceği kadarını vermektedir. Eğer insana Allah ile ilgili insan anlayamayacağı bilgiler verilmiş olsaydı mesela o takdirde insanın onları kaldıramadığını görecektiniz. Trafo yanacaktı. Yanacaktı. Kablolar yanacaktı. Eğer Allah Azze ve Celle insanı kaldıramayacağı bilgileri verseydi kitabında kendiyle ilgili ileri seviyede bilgiler verseydi insanın onları taşıması mümkün değildi. Allah Resulü bile Miraç'taki her şeyi bize anlatmış değil. Anlayabileceğimiz kısmını anlatmış. Gökleri geçtiğini anlatırken kestirmeden söylüyor. Tabakaları geçtim diyor. Eğer o tabakalar anlatacak olsa insanın aklına sığmazdı. Bırakınız Allah'ı, Allah'ın yarattığı gökleri bile anlatacak olsa insanın aklına sığmayacaktı. O yüzden o meselelere temas etmedi. Onları çabuk geçti Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem. İnsana ruh hakkında da az bilgi verilmiştir. Hakikatte birçok meselede de az bilgi verilmiştir. Hakikatte insana ilimden az bir şey verilmiştir. O yüzden Peygamberimiz buyuruyor ki, bütün insanların bilgisini toplasaydınız, bir insan serçe parmağını okyanusa daldırsa, çıkarsa ne eksiltmiş olabilir denizlerden? İşte bütün insanların bilgisi o kadardır. Parmağınıza bulaşan su kadar. O su ne kadar şey eksiltebilir ki denizden? İnsana verilen ilim ancak o kadardır buyurdu. İnsana her meselede ilim az verilmiştir. İlmi az olduğu için insan yaratamıyor. Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Milyonlarca insan, milyarlarca insan çalışıyor. Binlerce bilim adamı çalışıyor. Kaç bin yıldır çalışıyorlar. Ve hala gelinen nokta işte bu kadardır. İnsana ilimden az bir şey verilmiştir. Ya Rabbi ilmimiz arttır. Ya Rabbi ilmimiz arttır. Ya Rabbi sen rızan için çalışan kullarından olmayı nasip eyle. Allah'ım günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi senin rızan için çalışan ve çarpışan mücahitlere yardım eyle. Ya Rabbi Iraklı mücahitlere, Afgan mücahitlerine, Filistinlilere, Çeçen mücahitlerine ve diğerlerine yardım eyle. Allah'ım onların cesaretlerini arttır. Ya Rabbi kafirlerin birlikteliklerini boz. Allah'ım onları birbirine düşür. Ya Rabbi onların malların mülklerini sil süpür yok et. Allah'ım onların kalplerini sık. Allah'ım yeryüzünde sen rızan için çalışanlarla beraber çalışmayı nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.